Ayrım 38.
Çevresine bakınıyor, seyircilerin gözünde de kendisi gibi bir alay etme isteği ya da bir şaşkınlık belirtisi arıyordu. Ama bütün yüzlerde sahneye yönelmiş bir dikkat ve Natasha'ya yapmacık görünen şeylere karşı derin bir hayranlık seziliyordu. Natasha herhalde öyle olması gerekiyor diye düşündü. Durup durup parterdeki pomat sürülmüş başları, localardaki dekolte giyinmiş kadınları ve özellikle parlak ışıklar altındaki kalabalığın ısıttığı havayı duyumsayarak dudaklarında hafif sakin bir gülümseyişle gözlerini hiç indirmeden sahneye bakan o neredeyse çırılçıplak Helen'i izliyordu. Yavaş yavaş çoktandır duyumsamadığı bir sarhoşluk duymaya başlamıştı. Olup bitenler nedir, nerededir, sahnede neler oluyor bunları unutmuştu. Bakınıyor ve düşünüyordu. Aralarında hiçbir bağ bulunmayan, beklenmedik tuhaf düşünceler geçiriyordu aklından. Kimi vakit sahnenin kenarına fırlayıp aktrisin söylediği aryayı söylemek, kimi vakit ileride oturan yaşlıcığı yelpazesiyle dürtmek, kimi vakit Helen'e doğru eğilerek onu gıdıklamak hevesine kapılıyordu. Sahnede her şeyin sessizliğe gömüldüğü bir anda, herkes aryanın başlamasını beklerken salonun kapısı gıcırdadı ve parterdeki halının üzerinde geç kalmış bir erkeğin, Rostovların locasına yaklaşan ayak sesleri duyuldu. Şinşin, işte Kuragin geldi diye fısıldadı. Kontes Bezuhova döndü, yeni gelene gülümsedi. Natasha gözlerini Kontes Bezuhova'nın baktığı yana çevirdi ve olağanüstü denecek kadar yakışıklı bir yaverin, güvenli aynı zamanda saygılı bir tavırla onların localarının yakınına geldiğini gördü. Bu Natasha'nın çok eskiden gördüğü, Petersburg'daki baloda da dikkatini çeken Anatol Kuragin'di. Şimdi sırtında apoletli ve kordonlu bir yaver üniforması vardı. Ölçülü çevik adımlarla yürüyordu. Bu kadar yakışıklı olmasa ve o güzel yüzünde bu kadar içten bir memnunlukla bir neşe sezilmese, bu gösterişli yürüyüş gülünç gelebilirdi. Sahnede oyun devam ettiği halde, hiç acele etmeden mahmuzlarıyla kılıcını usulca şıkırdatarak, kokular sürülmüş güzel başı dimdik, parterdeki halının üzerinde kayar gibi yürüyordu. Gözlerinin ucuyla Natasha'ya baktıktan sonra ablasına yaklaştı, yumuşak bir eldiven geçirdiği elini locanın kenarına dayadı, başını salladı ve eğilip gene Natasha'yı göstererek bir şeyler sordu. Sonra ama sevimli dedi. Bu sözü Natasha için söylediği belliydi. Genç kız bunu işitmekten çok dudaklarının deviniminden anlamıştı. Sonra Anatol birinci sıraya doğru yürüdü, başkalarının gözüne girmek için bu kadar çaba gösterdikleri Dolohov'u aldırmaz bir devinimle, dirseğiyle dostça dürterek yanına oturdu. Neşeli neşeli göz kırparak gülümsedi, ayağını sahnenin alt kısmına dayadı. Kont, abla kardeş birbirlerine ne kadar benziyorlar, ikisi de ne kadar güzel dedi. Şinşin, Kont'a alçak sesle Kuragin'in Moskova'da çevirdiği bir entrikanın öyküsünü anlatmaya koyuldu. Natasha anlatılanlara yalnız Anatol kendisi için sevimli dediğinde kulak kabartıyordu. Birinci perde bitti. Parterde herkes kalktı, birbirine karıştı. Oradan oraya dolaşmaya ve salondan çıkmaya başladılar. Boris Rostovların locasına geldi, çok doğal bir davranışla kutlamalarını kabul etti ve kaşlarını kaldırarak dalgın bir gülümseyişle nişanlısının Natasha ile Sonya'nın düğünlerinde bulunmalarını dilediğini bildirdi, sonra dışarı çıktı. Natasha Boris'le dudaklarında neşeli ve çapkınca bir gülümseyişle konuşmuş, sanki vaktiyle aşık olduğu biri değilmiş gibi bir tavırla evleneceği için onu kutlamıştı. O tatlı sarhoşluk duygusu her şeyi çok yalın, çok doğal gösteriyordu ona. Yanı başında oturan çıplak Helen herkese yüzünde hep aynı ifadeyle gülümsüyordu. Natasha da Boris'e buna benzeyen bir tavırla gülümsemişti. Parterden gelen en tanınmış, en zeki erkeklerle dolmuştu Helen'in locası. Gelenler herkese genç Dilber'le dost olduklarını göstermek için birbirleriyle yarışıyorlarmış gibi davranıyorlardı. Kuragin bütün ara boyunca Dolohov'la birlikte Rostovların locasına bakarak sahnenin önünde ayakta durdu. Natasha onun kendisinden söz ettiğini biliyor, bundan da zevk alıyordu. Dahası genç kız, kendi düşüncesine göre en elverişli pozu takınarak ona profili görünsün diye yan dönmüştü. İkinci perde başlamadan önce Rostovların geldiklerinden beri görmedikleri Pierre parterde göründü. Yüzünde bir hüzün vardı ve Natasha onu son kez gördüğünden beri daha da şişmanlamıştı. Kimseyi ayrımsamadan kalabalığın arasından ön sıralara doğru gitti. Anatol yanına yaklaştı, Rostovların locasına bakarak onları Pierre'e gösterdi ve bir şeyler söylemeye başladı. Pierre, Natasha'yı görünce birden canlandı, sıraların arasından çabucak geçerek onların locasına doğru yürüdü. Rostovlara yaklaşınca dirseğini locaya dayadı, gülümseyerek Natasha ile uzun uzun konuştu. Natasha onunla konuşurken Kontes Bezuhova'nın locasından bir erkek sesi işitti. Bunun Kuragin'in sesi olduğunu hemen anladı nedense, başını çevirdi, onunla göz göze geldi. Kuragin gülümseyerek Natasha'nın gözlerinin içine öylesine bir hayranlık, öylesine tatlı bir hava ile bakıyordu ki ona bu kadar yakın olmak, onu seyretmek, onun hoşuna gittiğini kesin olarak bilmek, öyleyken onunla tanışmamak genç kızın ruhunda tuhaf bir kıpırdanış uyandırıyordu. İkinci perdede sahneye bir anıtı canlandıran karton dekorlar konulmuştu. Bunların üzerine gerilmiş bezde ay yerine bir delik vardı. Sahne kenarındaki lambaların abajurlarını kaldırmışlardı. Borular, violonseller kalın seslerle çalmaya başladı. O zaman sağdan soldan siyah pelerinli birçok insan sahnenin ortasına çıkıp kollarını sallamaya koyuldu. Ellerinde kılıçlara benzer şeyler vardı. Sonra birçok insan daha koşup geldi. Önce beyaz, şimdi ise mavi bir giysi giymiş kızı zorla uzaklaştırmaya çalıştılar. Ama birden yakalayıp götürmediler onu, tutup uzun uzun şarkı söyledikten sonra götürdüler. Kuliste bir demire 3 kez vuruldu, o zaman herkes yere çöktü ve koro halinde dualar okumaya başladı. Bütün bu devinimlere seyircilerin coşkun çığlıkları yüzünden birkaç kez ara verilmişti. Bu perde boyunca Natasha ne zaman partere baksa elini koltuğun arkasına sarkıtmış olan Anatol Kuragin'i görüyor, onun kendisine baktığını ayrımsıyordu. Genç adamı böyle büyülediğini görmek Natasha'ya zevk veriyor, bunda bir kötülük olabileceği aklına gelmiyordu. İkinci perde bitince Kontes Bezuhova yerinden kalkıp Rostovların locasına doğru döndü. Göğsü neredeyse büsbütün çıplaktı. Eldivenli elinin küçük parmağıyla yaşlı kontu yanına çağırdığını belirten bir işaret yaptı. O sırada locasına girmiş olanlara hiç önem vermeden nazik bir tavırla ''Kuzum beni o güzel kızlarınızla tanıştırsanıza ne olur?'' dedi. ''Kentte herkes onlardan söz ediyor ve onları yalnız ben tanımıyorum.'' Natasha kalkıp o son derece güzel kontesin karşısında diz kırdı. Göz kamaştıracak güzellikteki kadının kendisini övmesi Natasha'nın o kadar hoşuna gitmişti ki hazdan kıpkırmızı olmuştu. Helen, ben de artık Moskovalı olmak istiyorum dedi. Hem bu inci gibi kızları köye kapatmaya gönlünüz nasıl el veriyor? Vicdanınız sızlamıyor mu? Kontes Bezuhova herkesi büyüleyen bir kadın olarak ün salmıştı. Bunu da hak ediyordu. Aklından geçmeyen şeyleri, özellikle tatlı sözleri büyük bir rahatlıkla söyleyebilirdi. ''Yok sevgili kontum, izin verin kızlarınızla ben ilgileneyim. Burada pek uzun bir süre kalamayacağım ama hoş siz de kalmayacaksınız ya. Kızlarınızı eğlendirmeye çalışırım.'' Hiç değişmeyen o güzel gülümseyişle Natasha'ya ''Ben daha Petersburg'dayken sizin için çok şeyler duydum.'' dedi. ''Onun için sizinle tanışmayı istiyordum.'' ''Sizi Pajım Drubetskoy'dan işittim. Herhalde duymuşsunuzdur. Şimdi evleniyormuş. Ayrıca kocamın arkadaşı Bolkonski'den, Prens Andrei Bolkonski'den duydum sizi.'' Prens Andrei'nin adı üzerinde özellikle durmuştu. Böylece Natasha'ya Prens Andrei ile ilişkisini bildiğini belirtmek istiyordu. Sonra genç kızlarla daha yakından tanışmak istediğini söyleyerek hiç olmazsa birinin oyunun geri kalan kısmını kendi locasından seyretmesi için konttan izin aldı. Bunun üzerine Natasha onun locasına geçti. Üçüncü perdede sahnede bir saray alanı oluşturulmuştu. İçinde birçok şamdan yanıyordu. Duvarlarında da sakallı şövalyelerin resimleri asılıydı. Kral sağ elini salladı, çekingenlikten olacak çirkin bir sesle aryasını okudu. Sonra gidip koyu kırmızı bir tahta oturdu. Önce beyazlar, sonra maviler içinde görünen kız, şimdi sırtında bir tek gömlekle, saçlarını omuzlarına dökmüş, tahtın yanında ayakta duruyordu. Kraliçeye dönerek üzgün üzgün bir parça okudu. Ama kral sert bir tavırla elini salladı. O zaman iki yandan yalın ayak erkeklerle kadınlar çıktı. Hep birlikte dans edip oynadılar. Kemanlar ince sesler çıkararak neşeli bir parça çaldılar. Çıplak, iri ayaklı, kolları zayıf bir genç kız öbür kızlardan ayrıldı, kulise doğru gitti, cepkenini düzeltti, sahnenin ortasına çıktı. Sonra yukarıya doğru zıplayarak bir ayağıyla öbürünü dövmeye başladı. Parterde herkes ellerini çırparak bravo diye bağırıyordu. Sonra erkeklerden biri gelip köşede durdu. O zaman orkestrada, çembalolarda, borularda daha hızlı çaldı ve çıplak ayaklı erkekler daha çok yükseğe zıplayarak ayaklarını birbirine vurdu. Bu adam o becerisine karşılık tam 60 bin gümüş ruble alan Dupor'du. Parterde, localarda, galeride herkes alkışlıyor, sesi çıktığı kadar bağırıyordu. Adam durdu, gülümsemeye, eğilerek selam vermeye başladı. Sonra gene çıplak ayaklı başka erkeklerle kadınlar da dans ettiler. Kral müziğe uyarak bağırdı ve herkes şarkı söyledi. Ama o sırada birden fırtına koptu. Orkestrada uğultulu gamlarla yarım sesli minör akortları duyuldu. Herkes koşuştu. Orada bulunanlardan birini gene sürükleye sürükleye kulise götürdüler. Sonunda perde kapandı. Seyirciler arasında gene gürültü kopmuştu. Herkesin yüzünde coşkun bir heyecan vardı. Dupor'u istiyoruz, Dupor'u istiyoruz, Dupor'u istiyoruz diye bağırıyorlardı. Natasha artık bunu tuhaf bulmuyordu. Zevk alarak sevinçli sevinçli gülümseyerek bakınıyordu çevresine. Helen ona döndü. Dupor müthiş değil mi dedi. Aa evet diye yanıt verdi Natasha. 10. Arada Helen'in locasına soğuk bir hava doldu. Kapı açılmış ve içeriye Anatol girmişti. Helen huzursuz bir tavırla gözlerini Natasha'dan Anatol'a çevirdi. İzin verirseniz size kardeşimi tanıtayım dedi. Natasha güzel küçük başını çevirerek çıplak omuzunun üzerinden yakışıklı genç adama baktı ve gülümsedi. Yakından bakınca da yakışıklı görünen Anatol Natasha'nın yanına oturdu. Çoktandır bu onura ermek istediğini, bunu Narişkinlerin balosundan beri beklediğini, Natasha'yı ilk olarak o baloda görme zevkine eriştiğini ve bu zevki hala unutmadığını söyledi. Kuragin kadınlarla, erkeklerle olduğundan daha akıllıca, daha rahat konuşurdu. Hiç çekinmiyordu ve içten bir tutumu vardı. Natasha, üzerine bu kadar çok şey anlatılan bu adamda öyle korkunç bir yan olmadığını, tam tersine gülümseyişinin çok saf, çok neşeli, ince bir hava taşıdığını şaşkınlıkla görüyor, böyle olması da çok hoşuna gidiyordu. Anatol Kuragin, ona oyunu nasıl bulduğunu sordu ve daha önceki oyuncu Semyonova'nın oynarken yere düştüğünü anlattı. Sonra birden ona genç kız çok eski bir dostuymuş gibi, ''Ha, biliyorsunuz Kontes evimizde bir ziyafet balosu vereceğiz. Siz de buna katılmalısınız, çok eğlenceli olacak. Herkes Arhorov'larda toplanacak. Siz de gelin ne olur, gelin olmaz mı?'' dedi. Bunu söylerken gülümseyen gözlerini Natasha'nın yüzünden, boynundan, çıplak kollarından ayırmıyordu. Natasha, onun kendisine hayran olduğunu biliyor, bundan hoşlanıyordu. Ama nedense onun yanında sanki ikisi daracık bir yerdeymiş gibi bir sıcaklık, bir sıkıntı duyumsuyordu. Ona bakmadığı vakit bile Anatol omuzlarına değil de gözlerine baksın diye onunla göz göze gelmeye çalışıyordu. Ama genç adamın gözlerine bakarken kaygıyla Anatol ile kendisi arasında bir utanma perdesinin kalmadığını duyumsuyordu. Oysa başka erkeklerle kendisi arasında her zaman böyle bir perdenin varlığını duyardı. Aradan 5 dakika geçtikten sonra nasıl olduğunu kendisi de bilmeden genç adama karşı kendisine korku veren bir yakınlık duymaya başlamıştı. Öbür yana dönecek olsa Anatol arkadan onun çıplak elini tutabilir ya da onu boynundan öpebilir diye korkuyordu. En sıradan şeylerden söz ediyorlardı ama Natasha aralarında artık hiçbir uzaklık kalmadığını duyumsuyordu. Bir erkeğe hiçbir vakit bu kadar yakın olmamıştı. Natasha ikide bir başını çevirip Helen'e ve babasına bakıyor, onlardan bunun ne anlama geldiğini soruyordu sanki. Ama Helen bir generalle konuşmaya dalmıştı, bu yüzden onun bakışına karşılık vermedi. Babasının bakışıysa Natasha'ya hiçbir karşılık vermiyordu. Yalnız gözleri her zaman olduğu gibi, "Hoş vakit geçiriyorsunuz ya, ben de memnunum," diyordu, hepsi bu. Hiç konuşmadan huzursuzluk içinde geçen anlardan birinde Anatol hafif parlak gözleriyle durgun ama üsteleyen bir tavırla Natasha'ya baktığı sırada genç kız bu sessizliği bozmak için onun Moskova'dan hoşlanıp hoşlanmadığını sordu. Sorar sormaz da kızardı. Anatol ile konuşurken hep ahlaka aykırı bir şey yapıyormuş gibi gülümsedi. Önce pek hoşlanmamıştım. Bir kente hoş gösteren nedir? Güzel kadınlardır, öyle değil mi? Ama şimdi çok hoşuma gidiyor. Ona anlamlı bir tavırla bakıyordu. Baloya geleceksiniz değil mi Kontes? Lütfen gelin dedi. Ve onun elindeki çiçek demetine uzanarak, oradaki kadınların en güzeli siz olacaksınız. Gelin sevgili Kontes ve Kont olarak da bana şu çiçeği verin diye fısıldadı. Natasha bu sözlerin ne anlama geldiğini Anatol'ün kendisi gibi anlayamamıştı ama bu anlatılmaz sözlerde ahlaka aykırı bir anlam olduğunu seziyordu. Nasıl bir karşılık vereceğini bilmeden genç adamın sözünü işitmemiş gibi öbür yana döndü. Ama döner dönmez Anatol'ün gene orada arkasında ta yakınında olduğunu düşünmekten kendini alamadı. Şimdi ne duyuyor acaba? Bozuldu mu? Kızdı mı? Bu işi düzeltmem mi gerekiyor diye düşünüyordu. Elinde olmadan dönüp arkasına baktı. Anatol'le göz göze geldi. Gönlünü gene onun yakınlığından duyan heyecana, onun kendine güvenli tavrına ve candan gülümseyişindeki tatlılığa kaptırdı. Gözlerinin içine baka baka tıpkı Anatol gibi gülümsedi. O zaman gene büyük bir korkuyla artık aralarında hiçbir sınır kalmadığını duyumsadı. Perde gene açıldı. Anatol sakin, neşeli bir tavırla çıktı locadan. Natasha kendi locasına, babasının yanına döndü. Artık kendisini içinde bulunduğu dünyaya kaptırmıştı. Gözlerinin önünde olup biten her şey artık ona çok olağan görünüyordu. Buna karşılık nişanlısı ve Prenses Maria ile köydeki yaşama ilişkin düşünceler bir kez olsun aklına gelmedi. Bütün bunlar çoktan olup bitmiş, sanki geçmişe gömülmüş şeylerdi. Dördüncü perdede bir şeytan vardı. Bu şeytan durmadan şarkı söyledi, sonunda altındaki tahtayı çektiler. O zaman şeytan çırpına çırpına aşağı düştü, sesi de kesildi. Natasha dördüncü perdeden yalnız bunu görmüştü. İçinde onu heyecanlandıran, ona acı veren bir şey vardı. Bu heyecanın nedeni Kuragin'di. Natasha elinde olmayarak onun her devinimini izliyordu. Tiyatrodan çıktıkları sırada Anatol yanlarına yaklaştı. Bir araba çağırttı ve onları arabaya yerleştirdi. Natasha'nın oturmasına yardım ederken de genç kızın bileğinin biraz yukarısından hafifçe sıktı. Natasha başını çevirdi, ona heyecan ve mutluluk içinde baktı. Anatol pırıl pırıl gözlerini dikmişti, tatlı tatlı gülümsüyordu. Ancak eve dönünce Natasha içinde olup bitenleri serin kanlılıkla düşünmeye fırsat buldu ve hepsi tiyatrodan dönüşte çay sofrasına oturdukları zaman birden Prens Andrei'yi anımsayarak herkesin içinde bir çığlık attı. Kıpkırmızı bir yüzle koşarak odadan çıkıp gitti. ''Aman Tanrım, mahvoldum. İşin bu dereceye varmasına nasıl fırsat verdim?'' diye düşündü. Uzun bir süre elleriyle kıpkırmızı olmuş yüzünü kapayarak durdu. Duygularını anlamaya çalışıyor ama ne duygularını ne de içinde olup bitenleri anlıyordu. Her şey ona karanlık, belirsiz ve korkunç görünüyordu. Oysa orada Dupor'un yalın ayak, müziğe uyarak zıpladığı, genç kızların, yaşlı erkeklerin ve dudaklarında durgun, gururlu gülümseyişle çıplak Helen'in coşarak bravo diye bağırdıkları o kocaman ışıl ışıl salonda, Helen'in gölgesi altında her şey belirliydi, sıradandı. Şimdi tek başına kalınca hiçbir şey anlaşılmıyordu. Nedir bu böyle? Ona karşı duyduğum bu korku neden ileri geliyor? Niçin şimdi vicdan azabı çekiyorum diye düşünüyordu. Aklından geçenleri ancak gece yatakta yaşlı kontese anlatabilirdi. Sonya'ya gelince Natasha biliyordu ki o ciddi ve dosdoğru görüşleriyle ya hiçbir şey anlamayacak ya da açıkladığı duygular karşısında dehşete kapılacaktı. Bu yüzden kendisine üzüntü veren bu sorunu tek başına çözmeye çalışıyordu. Kendi kendine ben artık Prens Andrei'nin aşkına değmeyen mahvolmuş bir varlık mıyım? Yoksa kuruntu mu ediyorum diye soruyor. Sonra hem avutucu hem de alaylı bir gülümseyişle ben de ne aptalım? Ne diye bunları soruyorum? Başıma bir şey mi geldi sanki? Hiçbir şey olmadı işte. Ben hiçbir şey yapmış değilim. Hiçbir davranışla buna yol açmadım. Hiç kimse bunu bilmeyecek, onu bir daha da göremeyeceğim diye karşılık veriyordu. O halde her şey apaçık. Madem bir şey olmadı, benim şimdi pişmanlık duymam gereksiz. Prens Andrei beni şimdiki halimle de sevebilir. Zaten şimdiki halim nedir benim? Ah Tanrım! Niçin Andrei burada değil sanki? Natasha bir an için sakinleşiyor, hemen sonra bunların doğruluğunu ve başına gerçekten hiçbir şeyin gelmediğini ama Prens Andrei'ye karşı duyduğu sevginin artık eski temizliğini yitirmiş olduğunu anlıyordu. O zaman Kuragin'le yaptığı bütün konuşmayı yineliyor, o yakışıklı, o korkunç genç adamın bileğini sıktığı andaki yüzünü, yaptığı devinimi ve tatlı gülümseyişini gözlerinin önünde canlandırmadan edemiyordu. 11. Anatol Kuragin, babası kendisini yılda 20 bin ruble harcayıp bir o kadar da borçlandığı Petersburg'dan uzaklaştırdığı için Moskova'da oturuyordu şimdi. Alacaklıları Prens Vasili'den ödemesini istiyorlardı. Anatole son bir defaya mahsus olmak üzere borçlarının yarısını ödeyeceğini ama bunu yalnız şu koşulla yapacağını bildirmişti. Anatol, Genelkurmay Başkanı'na yaver sıfatıyla Moskova'ya gidecekti. Bu işi ona babası sağlamıştı. Ve işte Anatol babasınca önüne konan koşula göre orada hem çalışacak hem de zengin bir kızla evlenmenin çaresine bakacaktı. Bunu söylerken hem Prenses Maria'yı hem de Julie Kuragina'yı anıştırmıştı. Babasının önerisini ister istemez kabul eden Anatol, Moskova'ya gelmiş ve orada Pierre'in evine yerleşmişti. Önceleri onu gönülsüz bir tavırla kabul eden Pierre, zamanla ona alışmıştı. Kimi vakit onunla birlikte çıkıp eğlendiği ve ona sözüm ona borç para verdiği de oluyordu. Shinshin'in ondan söz ederken son derece haklı bir biçimde söylediği gibi Moskova'ya geldiğinden bu yana bütün bayanların akıllarını başlarından almıştı. Özellikle de ilgi göstermek alçak gönüllülüğünde bulunmadığı ve çingene kızlarıyla Fransız artistlerini daha ilgiye değer saydığı için yüksek sosyete bayanlarını iyice deliye döndürüyordu. İlgisine hak kazananların en başında da Bayan George geliyordu. Dendiğine göre onunla çok yakın ilişkisi vardı. Eski ve yakın arkadaşı Dolohov'un evinde düzenlenen şölenler başta olmak üzere Moskova'daki hiçbir eğlenceyi kaçırmıyordu. Sabahlara kadar içki içiyor, içki yarışında herkesi yere seriyor, sosyetenin tüm gece toplantı ve balolarında sürekli boy gösteriyordu. Kimi Moskovalı bayanlarla aşk serüvenleri yaşadığı da söyleniyordu. Gerçekten de balolarda kimi bayanları açıktan açığa kuru yapmıyor değildi.